Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özağ.
Bu videomuzda Erdi ile beraber bugün Türkiye lansmanı gerçekleştirilen Samsung Galaxy S4'ü konuşacağız. Hem de lansmanı değerlendireceğiz sizler için. Fakat Erdi, en baştan şunu da belirtmek lazım. Bu diğer değerlendirme videoları gibi olmayacak çünkü bizim bir hatamız var. Yani bunu hata olarak kabul etmek lazım artık. Biz genelde değerlendirme videolarını öyle bir yapıyoruz ki incelemesinde söylenecek bir şey kalmıyor. Bu yüzden de kullanıcılar bize eleştiriyorlar. Mesela Note 2'de bu hataya düştük, Galaxy kamerada bu hataya düştük. Bizim ilk lansman ardından çektiğimiz videolar inanılmaz detaylı ve uzundu. Daha sonrasında aslında biz kişisel olarak bir daha inceleme çekme gereksinimi duymadık. Hı hı. Ama ondan sonra da eleştirilere maruz kaldık.
Ya, Galaxy S4'ün ilk Amerika'daki lansmanında tüm detayları çekeceğim diye ben evet. 2 saat harcamıştım. Sonra bir baktım, Kanal D'deki görüntülerde de ben varım, CNN'deki görüntülerde de ben varım. Hep sabit bir kişi olarak ben orada olduğum için tüm görüntülerde çıkmışız ama dediğin çok doğru. Bu videoda biraz daha böyle genel değerlendirme yapıp tüm detayları incelemeyi saklamak lazım.
Evet, biz Türkiye lansmanında neler gördük? İlk olarak şunu söyleyelim. Yine Samsung paraya kıymıştı. Çırağında oldukça büyük bir yeri kapatmış. Her yerde Galaxy S4 doluydu. Fakat Türkiye'de sergilenen Galaxy S4'ler Amerika'daki versiyonlardı. Yani Snapdragon 600 işlemciye sahiplerdi. 1.9 GHz'ında çalışan bir işlemciye sahipler. Tabii ki biz şok olduk. İlk olarak dedik ki acaba Türkiye'de satılan modeller Snapdragon 600 mü olacak? Hani biz yanlış mı biliyorduk? Çünkü bizim beklentimiz Exynos Octa olması yönündeydi. Fakat sonrasında öğrendik ki aslında test örneklerinin gelmesi aşamasında gümrükte bir sıkıntı yaşanmış. Bu yüzden de lansman gecikmesin diye Snapdragon 600'lerle lansman yapılmış. Erdi sağ olsun orada Samsung Koreli dostlarıyla bir irtibata geçti. Ve biz aslında Türkiye'de belki de ender testlerden olacak. Belki de ilk diyebileceğiz buna. Exynos Octa Samsung'la Snapdragon Samsung'u yan yana koyup 3D Mark'tan tutun da diğer Antutu'ydu, Quadrant'tı ne varsa yapıp değerlendirme fırsatı bulduk. Burada da aslında bu testlerden konuşacağız. Ben ilk olarak tasarımdan giriyorum. Çünkü performans ve testlere zaten geleceğiz. Orada tabloları gösterdiğimizde kullanıcılar net bir şekilde farkları görecekler. Fakat tasarım göreceli bir konu. Ben ilk olarak senin fikrini almak istiyorum Erdi. Biliyorsun şimdi Samsung Galaxy S4, S3'ün benzer tasarımını kullandığı için kullanıcılar tarafından da bazı eleştirilere maruz kaldı. Evet. Özellikle Galaxy S3 sahipleri, ya zaten S3'e sahibim, niye bu telefona geçeyim gibi düşüncelere kapıldılar. Fakat bir diğer tarafta var ki adamlar 5 inç ekran yapmışlar. Bir sürü donanımsal gelişme var. 2600 mAh batarya var. Bugün piyasa rakiplerinden daha küçük bir telefonu, daha önce bir telefonu piyasaya sürebilmişler. Ne düşünüyorsun S4'ün tasarımı ve genel olarak materyalleri hakkında?
Bana kalırsa şöyle söyleyebiliriz. Galaxy S4 2 yılda geliştirildi diyelim ya da 3 yılda geliştirildi. Bu çalışmaların çok büyük bir kısmını tasarım oluşturmamış. O kesin, çünkü Galaxy S3 neyse temel silüet olarak aynısı Galaxy S4'te de var. Evet, bazı modifikasyonlar var, bazı detaylar geliştirilmiş. Göze biraz daha hoş gelen bir tasarım anlayışına getirmiş aslında.
Özellikle
ama
o plastiğin altında böyle pırıl pırıl parlayan böyle ufak tefek ayrıntılar var.
Evet, yanda bir çerçevesi var. Arkaya bakıldığı zaman hafiften böyle bir karbon fiber izlenimi veren desenli bir kapak tasarımına geçilmiş. Ama Galaxy S3 ve Galaxy S4'ü yan yana koyup üstünü bezle ölçsek, iki telefon birbirinden farklı mıdır diye soru sorsak kimse farklı demez. Çünkü genel yapı itibariyle birbirlerine çok benziyorlar. Ama Samsung burada biraz malzeme mühendisi üzerine çalışmış, çünkü 5 inç büyüklüğünde bir telefondan bahsediyoruz. 130 gram ağırlığında ve 7.9 mm hafifliğinde. 130 gram dünyanın en hafif telefonu yapmıyor Galaxy S4'ü. iPhone 5'e baktığımız zaman 112 gram ama sen de yeni aldın bugün telefonu. 130 gramdan da hafif gibi bir izlenim doğuruyor.
Tüy gibi hafif geliyor.
Tüy gibi hafif hakikaten. Tasarımı ikiye ayırabiliriz. Genel görünüm anlamında Galaxy S3'ün üzerine çok fazla bir şey koymuyor. Burada da hani Galaxy S3'ü beğenmeyenler Galaxy S4'ü de çok yenilikçi bir telefon olarak bulmayacaklardır. Ama Galaxy S3'ü beğenenler ya da Galaxy Note 2'yi beğenenler için ufak tefek geliştirmelerle beraber daha hafif, biraz daha güzel bir telefon ortaya koymuş Samsung.
Şimdi Galaxy S4'te çok etkileyici bir ekran var. 5 inç Full HD bir ekrana sahibiz. Her ne kadar Pentile olsa da Full HD çözünürlüğü sayesinde 5 inç de aslında hiç de göze batmıyor. Hatta pırıl pırıl göründüğünü de söyleyebiliriz. Çok etkileyici bir ekrana sahip de Galaxy S4. Benim orada dikkatimi çeken şey, şimdi HTC One'la yan yana koyduğumuzda Galaxy S4 daha kısa kalıyor. Halbuki daha büyük bir ekrana sahip, daha fazla donanımsal özelliği bulunuyor cep telefonunun. Bu da aslında en büyük artılarından bir tanesi tasarımda. Yani 5 inçlik bir telefon taşıyorsunuz fakat yeri geldiğinde piyasa satılan 4.7 inçlik bir telefona daha taşınabilir oluyor.
Evet, Samsung zaten ekranı büyütürken kasayı mümkün olduğu kadar aynı boyutta tutmaya özen göstermiş. Kasanın etrafında ne kadar fazlalık varsa orayı ekranı doldurarak Galaxy S3'te neredeyse benzer boyutlarda bir telefon ortaya çıkarmış.
Biraz da bu konsept tasarımlarda görüyorduk ya, kullanıcıların istediği şey doğası da çerçevesiz tasarım. Evet, yavaş yavaş ona doğru gidildiğini görüyoruz.
Hani HTC One'a baktığımız zaman bir, kasanın etrafında hakikaten hallice fazlalıklar var. Bir de tabii bu telefonu farklı kılan bir boom sound özelliği var. Üstüne de hoparlör geldiği için ister istemez telefonun boyu birazcık uzamış. Biraz daha boyu uzun bir yakışıklı telefon ortaya çıkmış. Ama ekran daha büyük, daha hafif bir kasa var ve yani elinize aldığınız zaman işte HTC One'dan daha küçük bir telefon gibi de bir hissiyat doğuruyor. Taşınabilirlik anlamında o sınıfta belki de hani böyle en cebinize taşımaya müsait telefonlardan bir tanesi gibi görünüyor.
Evet, şimdi kullanıcılar tarafına baktığımızda ilk olarak yine materyalin değişmediği açıklandığında herkes dedi ki yine plastik bir telefon mu alacağız? Hı. Hatta bir aralar biliyorsun sosyal medyada da çok fazla dolaştı. Bu plastik bardağın üstüne kamera ve Samsung logosu eklenmişti. Evet. İşte hissiyatı böyle olacak diye bir geyik dönüyordu. Açıkçası şunu söyleyelim. Telefonu elinize aldığınızda hani Xperia Z daha premium bir telefon olarak duruyor. Halbuki Xperia Z de aslında materyaller metal olarak kullanılmıyor. Metal yok cep telefonun üstünde. Evet. Fakat kullanılan plastiğin kalitesi burada çok büyük bir fark sağlıyor. Tabii ki buna direkt plastik de diyemeyiz. Polikarbon. Burada güçlendirilmiş polikarbon malzeme var. Samsung Galaxy S4'te de polikarbon kullanıldığı söyleniyor. Fakat o kadar ince ki elinize aldığınızda onu hissedemiyorsunuz kesinlikle. Hı hı. Orada birazcık hayal kırıklığı, bir hani burukluk yaşıyor insan. Çünkü premium bir telefon var. Gerçekten her şeyiyle, sunduklarıyla, özellikleriyle, fonksiyonlarıyla. Elinizi ilk alıyorsunuz. Hatta masanın üstüne bırakıyorsunuz ters. Orada şey duruyor telefon. Yani ucuz telefonlar sınıfında. Çinli telefon gibi duruyor açıkçası.
Evet, Galaxy zaten şimdi Galaxy ailesine baktığımız zaman herhalde Samsung seven ya da sevmeyen herkesin bir görüşü olacaktır. Kuşkusuz o ailenin belki de en başarılı telefonu Galaxy S2'ydi. Hem tasarım anlamında hem malzeme kalitesi anlamında o seriyi belki de ivme kazandıran da telefon olmuştu. Ondan sonra tabii beklenti büyüdü. Galaxy S3 geldi. Beğenenler oldu ama beğenenler için de malzeme kalitesi hep bir sıkıntıydı. Çünkü o dönemde işte polikarbon telefonlar çıktı, HTC One geldi, Nokia tarafında N9 geldi, ardından Lumia'lar vesaire. Hep böyle endüstriyel anlamda malzeme kalitesinin yukarı taşındığı telefonlardı. Ama Galaxy S3'ün hep böyle üzüldüğü, hani rekabetti, aman beni buraya koymadın dediği nokta malzeme kalitesiydi. Galaxy S4 ile ilgili olarak da seramik kullanılacak, işte gövde kalitesi güçlendirildi.
Çünkü herkes bir fantezi kurmaya başladı, beklentiler yükseldi.
Tabii şimdi 50 yani milyonlarca satan bir telefondan bahsediyoruz. Hani kuşkusuz Samsung bunun üzerine koyacaktır beklentisi oluştu, ancak günün sonunda ortaya çıkan telefon malzeme kalitesi anlamında Galaxy S3'ten öyle çok aman aman farklı değil. Hatta ben özellikle kapakları çıkardım. Note 2'nin kapağıyla S4'ün kapağını yan yana koydum. Note 2'nin kapağı daha sağlam gibi de bir hissiyat yaratmayı başardı açıkçası.
Evet, hatta biz çok enteresandır. Erdi bunu orada hemen gözlemlemiş ve fark etmiş. Bir tanesinin kapağı çoktan zaten elden gitmişti.
Yani evet, bayağı bir hırpalanmış bir kapak vardı.
Hatta böyle ufak burkarken de oradan hemen üçgenimsi bir kıvrılma yaşadığını görüyoruz kapağı.
Tabii şunu da söylemek lazım. Hani biz Xperia Z ile ilgili yaptığımız ilk ön incelemede de onu söylemiştik, ancak bir kez daha altını çizmek lazım. Bunlar demo cihazlar. Çok fazla ülke gezebiliyorlar ama günün sonunda şu var. Malzeme kalitesi bir Xperia Z ya da bir HTC One'ı zaten ayrı kategoriye koyuyorum. Çünkü tamamıyla burada bir
alüminyum malzeme
var. Ama hani 3 telefonu yan yana koyduğumuz zaman malzeme kalitesi anlamında sınıfta kalan Galaxy S4 oldu. Çünkü plastik hakikaten o kadar teknolojik donanımı var ki telefon. DDR3 bellek kullanan ilk telefon, Gorilla Glass 3 kullanan ilk telefon, MHL2.0 kullanan ilk telefon, ama tüm bunları sayıp altında işte plastik malzeme dediğiniz zaman o telefon belki de en büyük handikapı, en büyük böyle kaybettiği nokta oluyor.
Evet, ama şunu da belirtelim. Şimdi dedik ki mesela HTC One alüminyum gövdeye sahip. Gerçekten premium hissini veriyor. Fakat böyle pahalı bir telefon alanlarda genelde bir alışkanlık var. Kılıf da alıyorlar herhalde.
Evet.
Şurada bir kılıfım var. Verirsen eğer onu da göstermek istiyorum. Şimdi alüminyum telefonu korumak istiyorsunuz. Neden? Çünkü kamera lensi yine yüzeye çok yakın olduğu için çizilebiliyor. Çizim ufak zaten, tefek kılcal çizikler de benimkinde oluşmaya başladı. Ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki ben bunu koruyayım. Kılıfa koyayım. Şimdi oldu mu sana Galaxy S4?
Evet, premium görünümden eser kalmadı.
Evet, ama burada yanılan bir nokta var. Şimdi elinize aldığınızda telefonun alüminyum gövdeye sahip olması ve alüminyum tasarlanması, telefonun ön yüzünün de alüminyum olması burada malzeme kalitesi olarak yine fark sağlıyor. Yine masaya koyduğunuzda ve elinize aldığınızda telefon o taş gibi olduğunu hissediyorsunuz. Tamam, Galaxy S4'te de bu oynama falan yok. Elinize aldığınız yine sert duruyor, fakat sağlamlık hissi bakımından bir gerçek var ki yine HTC One'ın kılıflı hali kadar bile olamıyor. Ama günün sonunda birçok kişi şunu düşünecektir zaten. One'a bile kılıf taktıktan sonra S4 plastik olmuş olmamış. Gerçekten de birçok kişinin umurunda olmayabilir.
Zaten hani orada şunu da altını çizmek lazım. Şimdi akıllı telefon olurken bir sürü kıstas olabilir herkes için. Ben mesela şahsen donanıma çok büyük önem veriyorum.
Ben de evet.
Yani donanım tutkunu olduğumuz için, işin o kısmından buralara kadar geldiğimiz için hep işlemcisi şöyle olsun, belleği şöyle olsun, ben bunlara çok dikkat ederim, ama bunlar dışarıdaki 10 kişiden 9'u için çok da geçerli unsurlar değil. Telefonu güzel görünsün diyen var, malzeme kalitesi iyi olsun diyen var. İşte burada da malzeme kalitesi büyük önem taşıyor. Çünkü hani tüm donanımlar arasında %10-15 performans farkı olabilir. İşte yazılım güncellemeleri gelebilir, gelmeyebilir. Ama bir telefonun malzemesi neyse odur. 1,5 sene boyunca o telefonu kullandığınızda kötü malzemeye sahipse çizilip telefon çok çabuk hırpalanabilir. Evet. Bu bir yandan telefonun ikinci el değerini de düşürebilir.
Birçok kişi onu düşünüyor zaten.
Birçok kişi bunları da düşünüyor. Yani bu bağlamda baktığımızda Galaxy S4, işte bu iki telefonu yan yana koyduğumuz zaman malzeme kalitesi tarafında herhalde 3. sırada gelen telefon oluyor.
Evet, 3. sırada kalır. Bunun da altını çizelim. Şimdi ekran da büyük önem taşıyordu hani kullanıcı için. Evet. Onu belirttik. Ekranı gerçekten çok kaliteli arkadaşlar. Zaten şimdi ekranlarınıza geliyor. Ekranı yakın çekim yapabileceği kadar yapmaya çalıştım bizim kameralarla. benim beynimi kazandı ekran. Yani o konuda bir sıkıntısı yok açıkçası. İçiniz rahat edebilir. E tabii ki şimdi hani bunları konuştuk. Biraz da performansına değinmek lazım cihazın. Şimdi biz ilk olarak bu menülerin geçişlerini falan Snapdragon 600'lü cihazda test ettik. Hani menü geçişlerinde olsun, alt menülere geçişler olsun hiçbir sıkıntı yaşamadım. Benim tek sıkıntı yaşadığım ve hayal kırıklığına uğradığım kısım birazcık web performansı oldu artık. İnternette gezerken sanki telefon yeteri kadar performans vermiyordu. Şimdi demo cihazı da olduğu için açıkçası orada çok da fazla yorum yapamıyorum. Çünkü belli ki yazılım daha hazır değil. Hani Samsung'un S3'teki başarısını görünce S4'te
eski de keza öyle.
Evet, özellikle yakınlaştırma ardından düşen performans bence hani demo cihazına has olabilir.
Ya orada işin aslında ilginç noktası web performansını ölçerken bir de SunSpider testi yaptık. 950 milisaniye gibi hani sınıfındaki rekor diyebileceğimiz
sonuçlardan evet, bir tanesi. Bir Android zaten. Cihaz için en iyisini alıyor
en
şu
anda. En iyisini alıyor. O derecede performans verebilen işte bir iPhone 5 var, bir de Lumia serisi, Windows Phone 8 telefonlar var. Ama diğer taraftan pratik kullanıma geçtiğimiz zaman telefon yavaş yavaş tarayıcıda şişmeye başlıyor.
Şişmeye başlıyor. Özellikle çift sayfa geçişine falan bakalım şimdi. Tıklıyorum taplar görünsün diye. Ya belli orada bir ağırlık var. Sanki telefon S4 değil de S2 ile falan kapıştırıyoruz.
Orada telefonla ilgili tabii çok aslında ilginç detaylar var. Bu telefonda şimdi temassız kullanım, göz takibi gibi özellikler evet. var. Bunlar açık olduğu zaman bunların da arka tarafta şişme yaptığı artık muallak. Çünkü telefon bir taraftan da sizi takip etmeye çalışarak tarayıcı ona göre ayarlamaya çalışıyor. Burada göz takibi dedik, ben onu kafa takibi yakıştırması yapıyorum. Çünkü gözlüğü kafayı hareket ettirince algılayabiliyor. Bu bağlamda tüm bunları üst üste koyduğumuz zaman yine dedi neden performans SunSpider'a nazaran ters etki yapıp da düştü sorusunun net cevabını veremiyoruz ama herhalde piyasaya çıkan telefon biraz daha hızlı çalışacaktır diye bir öngörüde bulunabiliriz.
Evet, ben telefon menüsünü de özellikle basıp açtım. Yani telefon menüsü de yine öyle çok hızlı bir şekilde şak diyor. Herhalde o rehberdeki beklemeler olacak. Bu arada Samsung kullanıcılarına da şunu söyleyeyim. Rehberde bekleme yaşayanlar ve bunu hani gerçekten çok önemseyenler Facebook ve Twitter senkronizasyonunu kapatırlarsa rehberde sadece telefonun içindekileri göster derlerse rehber hızlı bir şekilde açılıyor.
Evet, yani rehber hızlı bir şekilde açılıyor. Çok kronik bir sorun olmaya başladı özellikle Samsung tarafında. İşte rehberim yavaş geliyor vesaire tarzında. Ama telefon mesela çok fotoğraf çektikçe Samsung'lar dönüyor. Galeri de yavaş yavaş açmaya başlayan bir uygulama. Onu yine geliştirebilirler muhtemelen. Yazılım tabanlı bir sorun ama dediğin çok doğru. Sosyal medyayı kapattığımız zaman sadece SIM'den eriştirildiğinde çok daha hızlı bir şekilde açılabiliyor.
Evet, şimdi yavaş yavaş performans geliştirdiğinde ben Snapdragon 600'lü cihazın 1.9 GHz işlemciye sahip olması, HTC One'a karşı ne kadar üstün olacağı konularını da getirmişti. Hatta birçok kişi biliyorsun Exynos mu? Snapdragon versiyonu mu alsam diye soru da soruyor.
Evet.
Şimdi ekranlarınıza bir oyun geliyor. Tabii ki Real Racing 3. Hı-hı. Bu herhalde bundan daha kasan bir oyun yoktur herhalde Android platformunda. Özellikle Full HD ekranlı cihazlarda biraz daha zorluyor. Gördüğünüz gibi aynı frame düşmeleri bunda da var.
Evet.
Yani demek ki 1.9 GHz'de çıksa Snapdragon 600 dediğimiz platform Full HD'ye çok da hazır bir
özellikle
platform
Özellikle GPU bazında Adreno 320 maalesef hani Full HD çözünürlüğü besleyebilecek performans sunmuyor. Biz bunu daha önce Xperia Z'de dediğimiz zaman eleştirildik. Hani bakıldığı zaman Xperia Z'yi bir tarafa koyuyorum. Daha yeni işlemciye sahip HTC One var, Galaxy S4 var. Bunlar da yetmiyor.
Evet, yani ya şimdi orada bana şeyi söyleyenler oldu hatta çok enteresan bir şekilde. Diyorlar ki sen Xperia Z'yi yavaşlattın. Sanki var ya Samsung HTC falan hissem var da satmasın diye uğraşıyorum firme. Ya insanlar doğruyu gösterene bile böyle taş atabiliyorlar bazen. Garip geliyor. Yani eski platform kağıt üstünde teknik olarak dokümansal, mühendislik anlamda oturup üstünde çalışılsa orada bile daha eski platform olduğu net bir şekilde ortada kanıtlanmış bir şey. Ama insanlar gelip gör ki şey diyebiliyorlar yani sen oyunu yavaşlatıyorsun.
Ya şimdi Nisan ayında piyasaya çıkan HTC One'da ve Galaxy S4'te Snapdragon 600 var. Benzer bir şekilde Mart sonunda ülkemize gelen Sony Xperia Z'de de Ekim ayında çıkmış Nexus 4'deki aynı işlemci var. Şimdi bunu söylediğimiz zaman biz eğer Sony düşmanı oluyorsak yapacak bir şey yok, bizi mazur görsünler. Evet. Çünkü hani biz kağıt üzerinde bunu dediğimiz anda şey deniyor, telefonda işlemci ne kadar önemli olabilir? Biz zaten işlemciye göre gidin telefon alın demiyoruz ama kıstaslardan bir tanesi de bu. Ve Sony Xperia Z aynı fiyat seviyesinde rakiplerinden daha düşük bir işlemciye sahip.
Yani şu an hatta forumlara girip baktığımda kullanıcılar kendi aralarında konuşmaya başlamışlar çeşitli sorunları. Ama dışarı geldiğinde telefon sahipte şimdi kendi gruplarına kendi böyle fan club'larında konuşurken tüm sorunları aktarıyorlar. Dışarı geldiğinde telefon perfectmiş gibi davranıyor.
Ama neyse ki umarım HTC One ve Galaxy S4 içinde teknoloji marketlerde böyle demo alanları oluşturuldu. Zaten evet. 3 telefonu orada yan yana gördüklerinde hangisi daha iyi, hangisi daha kötü diye bir
en azından içlerinde değerlendirmek malzeme olabilirler. Konusunda da olsun, performans konusunda olsun karşılaştırabilecekler. Tabii ki 600'lü versiyonu tek başına şimdi değerlendirmenin burada bir anlamı yok. Bir 3D Mark çalıştıralım.
Evet, çalıştıralım.
Ve yanındaki telefon şimdi Exynos altında da yazdığı gibi Exynos Octa işlemci taşıyor. Bakıldığı şimdi zaman test devam ediyor. Sen ne bekliyordun bu işlemciden?
Ya şimdi bakıldığı zaman 4x4 çekirdekli bir işlemci var ama burada bir kez altını çizelim. 8 çekirdekli bir işlemci değil bu yüzünden.
Evet.
ARM Little Big platformunu kullanıyor. Aslında 4 çekirdekli. diğer 4 çekirdek enerji tasarrufu yapıldığı zaman devreye giriyor. Ama buradaki avantaj nedir? Cortex-A15 tasarımına sahip bir işlemciden bahsediyoruz ki yaygın anlamda kullanılan ilk Cortex-A15 işlemci Exynos 5'te. Hani Cortex-A15, Cortex-A9'a bakıyoruz, performansın sıçrama yapmış olması gerekiyor. Snapdragon 600'e baktığımız zaman tam anlamıyla Cortex-A9 değil, A15'ten izler taşıyor. Yani A15'ten belki daha iyi olduğu kağıt üzerinde teorik veriler de var. Ama hani baktığımız zaman bekliyoruz ki performans çok daha iyi olsun. Çünkü diğer taraftan da PowerVR SGX 544 MP3 grafik birimi var. Hani Adreno 320 ile kıyaslandığı zaman veriler itibariyle bir hesap yaptığımızda hani daha iyi çıkabilir diye bir öngörüde bulunabiliyoruz.
Çünkü ama bir önceki nesilde biliyorsun Retina iPad'de kullanılmıştı. Yani biz de o yüzden daha büyük beklentiler içine girmiştik.
Tabii Retina iPad'de hani grafik konusunda çok uçar kaçar performans sunmuyordu ama çözünürlük bazındaki farkları dikkate aldığımızda daha iyi performans olması gerektiği kanısındaydık. Fakat sonuçlar itibariyle Adreno 320 ve Exynos 5 Octa'yı yan yana koyduğumuz zaman PowerVR SGX 544 MP3'ü grafik bazında yaptığımız testler itibariyle diye söylemek lazım.
Yani trademark itibariyle söyleyeyim ki şu anda aslında dünya geneline baktığımızda da bu işin otoritesi sayılabilecek insanlar bile trademark'ı şu anda cep telefonu karşılaştırmalarında eşit ve standart test olarak kullanıyorlar. Ve sonuç ortada.
Çok fark yok yani böyle hani vay canına diyebileceğiniz fark yok. Hatta geri kaldığı yerler de var.
Ha, ileride olduğu bir yer var. O da işlemci performansı.
İşlemci performansında bayağı ileride olduğu bir yer var. Hani 3D Mark'ın fizik testlerine baktığımız zaman ki daha işlemciye yüklenen bir kısmı varsa.
Evet, burada bunu söyleyelim. Fizik testinde direkt olarak kaç çekirdek varsa o kadar çok işlem çekirdekleri atanıyor. Tabii ki Octa'da 8 tane olsa da 4 çekirdek şu anda aktif olarak çalışıyor. Fakat 4 tane Cortex-A15 çalışırken 4 tane Creatine çalışmasına nazaran ki daha düşük frekansta çalışıyorlar. Fark ortada uçuk kaçık bir fark var.
Bu da hani şey, işlemci konusu hakikaten Cortex-A15'in katkıları ortada. Ama hani GPU tarafı Exynos 5 Octa lanse edildiği günden beri tartışılıyor. Hani yepyeni bir işlemci yaptın ama neden yanına bir önceki jenerasyon GPU koydun tarzında bir takım soru işaretleri de var. Hani bakıldığı zaman oyun tarafında Full HD'yi besleyemediğini söyledik biz zaten. Ha, ileride daha iyi kullanılan oyunlar çıkarsa durum değişebilir ama bu aynı zamanda HTC One için de değişecektir. Evet. İçin de kısmen değişecektir. Ama görünen o ki Android'de Adreno 320 ile Exynos 5 Octa'daki PowerVR SGX 544 MP3 söylemesi de uzun ve zor. Yan yana koyduğumuz zaman hani biri birinden daha iyi diyebileceğiniz bir fark oluşmuş değil.
Evet, benchmarklarda bunu görüyoruz ama dediğimiz gibi web tarayıcıya girdiğiniz anda bunu hissedemiyorsunuz. Oyuna girdiğiniz anda da şu anda Full HD diğer tüm telefonlar ne sunuyorsa benzer bir performansla karşılaşıyorsunuz. Burada birazcık S4 o fanatikleri, daha doğrusu fanatik demeyelim.
S4 takip edenler,
sevenler diyelim, kusura bakmasınlar şimdi fanatik kelimesini kullandım. Orada üzülebilirler, hayal kırıklığına uğrayabilirler. Çünkü ben de açıkçası çok daha fazla beklentimi üstüne tutmuştum. Hatta bana diyorlardı ki hangi telefon alalım? Bekleyin diyordum, bir bakalım performansına. Çünkü gerçekten performans arayı çok açmış olursa yazık olur şimdi sadece plastikli o telefonu almamak.
Yani evet, ama bakıldığında işlemci olarak çok güçlü bir telefon. Grafik tarafına baktığımız zamansa piyasadaki en yakın rakibiyle benzer sonuçları zaten
bir dengeni telefon. Tam kurulamadığı söylenebilir o tarafta. Diğer bir önemli konu da tabii ki fotoğraf kalitesi. Evet. Şimdi karşılaştırmalı testleri biz bu videomuzda yer vermeyeceğiz. Bir hafta içinde zaten cihaz elimize gelecek. Ayrıntıyla test
F'de
edeceğiz.
Çektik ama onu söyleyelim.
Xperia Z ile çektik, One ile çektik. Bunların karşılaştırmalarını o videoda yer vereceğiz. Biz şimdi direkt olarak S4'ü değerlendirmemiz gerekirse eğer biz fotoğraf kalitesini beğendik. Gerçekten cihaz fotoğrafın hakkını veriyor. Yani ultra piksel demeden 13 megapikseli koymuşlar ama Xperia Z'den iyi çektiğini de söyleyebilirim. Zaten karşılaştırmalarda görecek kullanıcılarımız. Yani,
kamera konusunda herhalde vaatlerini yakalayamayan firma Sony oldu. Çünkü işte Exmor RS sensörden de işte HDR video kaydı vesaire. Şimdi HDR video artık tüm telefonlar yapabiliyor. Evet. İster sensör bazında olsun, ister yazılım bazında olsun yapılıyor bir şekilde. Ama fotoğraf ve video performansına girdiğimiz anda Xperia Z maalesef ilginç bir şekilde sınıfında rakiplerinin gerisinde kaldı. Bu belki ileride yazılım güncellemesi düzeltilebilir.
Umarım düzelir.
Çünkü Galaxy S3'te öyle bir gelişim oldu. En son çıkan yazılım güncellemesinden sonra kameranın performansı ciddi oranda iyileştirildi. Ama şu anki tablo itibariyle baktığımız zaman Xperia Z'yi şöyle koymak lazım. HTC One ve Galaxy S4'ü de yan yana koymak lazım. One ve Galaxy S4'e geldiğimiz zaman da böyle ilk başta fotoğraflara bakıyoruz, videolara bakıyoruz. Hani biri birinden üstün olduğu yer var. Daha sonra diğerine geçiyorsun. Diğeri bu sefer daha iyi çekmiş diyorsunuz.
Evet. Şimdi One'ın aslında hemen üstünlük sağladığı yer düşük ışık performansı. Ki düşük ışık performansında şu an Android telefonlar içinde karşılaştırırsak Lumia 920 tamamen apayrı bir yere koyuyorum. Gerçekten en iyi düşük ışık performansına sahip zaten Android telefon olma özelliği var. Ultrapixel orada işe yarıyor. Fakat genel fotoğraf performansına baktığımızda eğer sosyal medyada paylaşacaksanız fotoğraflarınızı S4'ten geri kalmıyor. Fakat ben crop yapacağım, işte fotoğraf çektim, detayına gireceğim, adamın gözünü zoomlayacağım falan derseniz orada 13 megapiksel S4 farkını ortaya koyuyor. Gerçekten çok başarılı bir fotoğraf makinesine sahip, resme önem verenleri memnun edecek bir cihaz oldu.
Bir de şunun aslında altını çizmek lazım. Galaxy S4 kamera konusunda, şimdi hani sensör boyutun değil, yazılım tarafında şu an akıllı telefon dünyasının en dolu telefonu. Samsung hakikaten olabilecek her şeyi koymuş.
Koymuş. Dedi. Menüsü çok güzel. Şu an menüsünü de görüntülüyoruz sizler için. Arayüzü çok güzel tasarlanmış. Çok güzel. Grafikler, seçenekler, her şey çok belirli bir şekilde kullanıcıya gösterilmiş. Özellikle ben ön kamerayı, arka kamerayla eşlenik çekmeyi çok beğendim. Hani bazı kullanıcılar gerek yok falan demiş ama bence mükemmel bir özellik olmuş. Benim çok hoşuma gitti.
Şurada aslında onu iki şekilde anlatabiliriz. Birincisi hani bir yandan eşiniz dostunuzu çekerken ön kamerada aynı anda sizi çekiyor ve iki görüntü olur. Üstüne üstlük iki görüntü üst üste de koyabiliyorsunuz. Birini küçük ekrana taşıyıp diğer ara görüntü olabiliyor. Diğer taraftan da Galaxy S4'ün bir özelliği var. Safety Assistance denen bir özellik. Bu işte güvenlik yardımcısı gibi çevirebiliriz biz bunu. Samsung şöyle diyor. Diyor ki bu özelliği aktif hale getirdiğinizde ola ki başınıza bir iş geldi. Biri size saldırdı ya da bir hırsızlık olayı oldu. Düğmeye bastığınız anda hem ön kamera hem de arka kamera aynı anda görüntü çekiyor. Ve bunu daha önce tanımadığınız bir kişiye mesaj olarak yolluyor. Başım dertte bak son durum bu şeklinde. Hani orada aynı anda iki kameranın çalışması gibi özellikleri hem eğlence için hem güvenlik için Samsung kullanmayı başarmış. Hakikaten bunlar önemli özellikler.
Önemli özellikler. Ayrıca keşke diyoruz videoda da kullanabilseydik bu ön kamera arka kamera aynı anda kayıt olayını. O zaman herhalde devrimsel bir şey olur.
Orada da Samsung şey diyor. Sesli fotoğraf özelliği var böyle diğerlerinin onun
evet.
Ha, fotoğraf çekiyorsunuz arkada ses var.
Zoe'nin biraz yandan yemiş diyebiliriz onu aslında.
Haklı versiyonu. Yani ses istiyorsan ben muhtemelen gider video çekerim aslında bakıldığı zaman ama böyle ilginç özellikler var. Diğer taraftan baktığımızda da işte hani eğlenceli fonksiyonlar var. Aynı anda iki kamera, işte özel efektleri var. Bir sürü özelliği var. Hani yazılım tarafında kameraya çok emek sarf etmiş Samsung onun altında.
Çok emek sarf etmişler. Son olarak şunlara değinelim. Orada birkaç önemli özellik üstünde duruyordu Samsung. Ne diyordu? El hareketlerini artık değdirmeden algılayacak. Ha, bu çok yani kullanılabilir bir şey gelmedi bize. Özellikle el hareketlerini şöyle yapmanız lazım. Hani burada net gösterilen videolarda belki belli olmuyordur. Şimdi elinizi ilk başta gördüğünüz gibi ben videoda cihazın üstünde böyle çok hızlı bir şekilde hareket ettiriyorum. Ne oluyor? Cihaz hiçbir şey anlamıyor. Sağa gidiyor, sola gidiyor. Mesela şurada gösteriyorum size arkadaşlar. Sayfa yukarı kaydıracaksınız. Eliniz aşağıdan gelecek. Yukarı kaydırma hareketinden sonra ekrandan çıkacak. Bu şekilde sayfa yukarı. Aşağı kaydırmak istediğinizde de ekranın hiçbir yerine gelmeden yukarıdan şu şekilde gelmeniz falan gerekiyor. Yani o kadar uğraşasıya yağlı ellerimden değerim telefona ya da bir peçete alır ellerimi siler değerim. İşimi hallederim
herhalde. Şimdi orada şöyle bir durum söz konusu herhalde. Şimdi böyle küçük bir ekranda bu özelliği kullanmanın bir esprisi yok. Şimdi bu özellik Samsung'un smart TV'lerin, akıllı televizyonların işe yarıyor. Elle kontrol edebiliyorsunuz evet. Vesaire. Herhalde burada Samsung şunu düşünmüştür diye tahmin ediyorum. Bu teknolojiyi ben yapayım, televizyonlarıma koyayım ama hazır varken telefonları da koyayım da bir fark yaratayım.
En azından reklamlarda söyleyecek
bir şey olsun. Reklamlarda söyleyeyim ya da listeye onu da eklerim tarzında bir yaklaşım olabilir. Çünkü hani düşünüyorum bir şey bulmaya çalışıyorum. Pratik hayatta ben buna nerede ihtiyaç duyabilirim acaba? Telefonu böyle avuçlar gibi üstüne elimi geçirerek sayfayı gezdireceğim vesaire tarzında. Teknolojik olarak iyi bir gösteri. Samsung mühendislere bakın biz bunu da yaptık diyebiliyorlar bu noktada ama hani pratik fayda sağlayabilecek bir özellik değil.
Evet aynı zamanda Erden'in şu an kafa hareketlerini görüyorsunuz ekranı kontrol etmeye çalışıyor.
İlginç bir görüntü olmuş.
Evet göz hareketi falan da cihazda hani öyle çok aktif çalışmıyor ki. S3'te de çalışmadı biliyorsun. Anlamıyordu yani bakıp bakmadığını cihaz. Bunu da ne yazık ki kafa hareketleriyle cihazı kontrol etmeniz lazım. Bana birazcık über saçma yani geldi yani.
Şöyle şu gözünüz hareketlerinize etmiyor. Kafayı ancak şöyle salladığınız zaman biraz belki teknoloji aktif hale getirebiliyorsunuz. Yani bunlar ilginç özellikler ama hani oturup da kullanabileceğiniz...
Bir de hani altını çizelim açtığınız zaman performansı düşürüyorlar. Hani açmazsanız telefon daha hızlı çalışıyor çünkü bir şeyler algılamaya çalışmıyor. Bir de son dedik ama bir detayın da altını çizeyim. Ekranın süper hassas olduğu ve eldivenle kullanılabildiği biliyorsun çok fazla söyleniyor. Elimizde eldiven de geçirip denedik ekranı. Ekran eldivenle çoğu zaman nereye bastığınızı algılamıyor. Algılasa bile hassas detaylara girmek istediğinizde sıkıntı yaşıyorsunuz. Ola ki bir gün lazım oldu. Eldivenden telefonu kullanmaya çalıştınız. Hiç denemeyin derim ben. Çıkartın ya. Eldivenizi kullanın. Tamam bazı tepkiler veriyor elbet. Bir şeylere bazı tepkiler veriyor ama hiçbir zaman bir telefon numarası çevirecek kadar hassasiyet yok cihazın üstünde. Ki evet. Zaten videoda net bir şekilde görülüyor.
Tabii yine hani Samsung'un piyasa aslında YouTube'da da benzer videolar var. Hani alıp test etmişler mesela bıçakla ekrandan geçiyor. Başka bir telefonu kullanan geçiyor vesaire ama biz işte iki tane telefon, bir sürü telefon vardı. Birkaç tanesini denedik. Evet. İşte bir tanesini de kaydını yaptık. Biz hiçbir demo cihazın en azından onun böyle çok akıcı bir şekilde çalıştığını göremedik.
Kaldı ki Nokia'da bile hani farklı bir eldiven giyersen,
evet,
her eldivende olacak diye bir şey yok yalnız Erdo. Farklı bir eldiven giydiğinde onun da ekranı çalışmayabiliyor. Yani işin doğasında var. Materyal farklıysa eğer olmuyor bu iş. Bunu da bilin. Hani bizim elimizdeki çok ince bir eldiven olmasına rağmen ki o eldiveni de bana kim vermişti? Huawei standında onların da yeni cihazları biliyorsun hassas ekranlara sahiplerdi. Evet. Oradaki görevli vermişti bana. Oradan beri yanında taşıyorum. Böyle ekran testi olduğumu çıkartıp deniyorum. Ama onlar da çalışıyordu.
Testi içinde güzel bir araç olmuş. Diğer taraftan şeyin altını çizelim. Yine görüntüleri var. Kapağını çıkardık biz arka kapağını. Galaxy S4'ün en büyük avantajlarından birisi kapağının çıkartılabiliyor olması. Hatta pilini de çıkardık biz. İşte SD kart takabiliyoruz. hafızayı arttırabiliyoruz ki Türkiye ilk etapta 16 ve 32 GB gelecek. Hatta 32 GB bugünlerde bir operatör reklamını yapıyor. Evet. Operatör özel geliyor.
Yalnız gerçekten alacaksanız 32 alın eğer çok büyük fiyat farkı olmazsa ki şu an fiyat farkı çok fazla yok gibi gözüküyor. Hı. Çünkü bu cihazlarda şöyle bir sıkıntı var. Son update'lerden sonra Android'de belki düzelir. Fakat hani 5.0'la beraber belki bunun
umarım düzelir,
kökten kazılır ama şu anda uygulamaları sadece telefonun ana dahili ROM'una kurabiliyorsunuz. Yani 64'lük bir micro SD taksanız dahi ne yazık ki uygulamaları o ana ROM'u kullandığı için
oraya
16...
sadece video müzik atabiliyorsunuz.
Evet, 16 dolduktan sonra program kuramaz hale geliyorsunuz ki 16 çok hızlı doluyor. Yani tahmin bile edemezsiniz yani, ne kadar hızlı dolduğunu.
Program kurmayı bir tarafa bırakalım. Mail alamıyoruz. Yani mail alışverişini yapamıyoruz.
Telefon yavaşlamaya başlıyor zaten. O yüzden 32'lik modeli alın. Çünkü oyunlar bile artık uçuk kaçık böyle evet, boyutlara ulaştılar. Sıkıntı yaşamayın diyoruz. Eğer çok ben oyun oynamıyorum diyorsanız da o zaman 16'lık da fazlasıyla 16 yeter.
16 olabilir ama hani oyun, video vesaire işin içerisine girdiği zaman mutlaka artık en alt kriterin 32 GB olması lazım.
Evet, 32 gerçekten.
Galaxy S4 için 64 GB seçeneği de olacak ancak o ilerleyen zamanlarda piyasaya çıkacak Haziran gibi. Şimdi bir de iPhone 5 serinin 128 GB'lik bir seçeneğe sahip olacağı konuşuluyor. Hakikaten sektörün nereye gittiğini görmek açısından da bu önemli. Minimum kriter ona 32 olmalı ki Nexus 4'te de 8 GB gibi bir seçenek vardı. Hakikaten
evet, o hiçbir işe yaramadı. Sadece mail al gönder işine yarıyordu.
Üstelik bunu yapan bir de Google.
Evet, bunun notunu sizlere söyleyelim. Dediğimiz gibi bu videoda sizlere sadece S4 lansmanında edindiğimiz deneyimleri aktarmaya çalıştık. Cihaz bir hafta içinde elimizde olacak. Çok detaylı bir şekilde test edeceğiz. Sizlere bütün test sonuçlarını vereceğiz. Bu videoyu neden detaysız çektiğimizde zaten başta söyledik ama sonunda bir daha hatırlatmakta fayda var. Bunu çok detaylı çektik mi genelde incelemede söyleyecek bir şey kalmayınca inceleme ya çok geç geliyor sizlere ya da gelmiyor bizim tarafımızdan. Hı. Bu yüzden de böyle kısa bir videoyla en azından deneyimleri aktarıp incelemede de aslında sözlerimizi sakladık.
Sıcağı sıcağına da Snapdragon 600 ile Exynos 5 Octa'yı karşılaştıralım istedik. Ben böyle kısaca bir internete göz attım. Hani bunu yapabilen çok fazla yerde yoktu. Böyle de bir özel içeriği de paylaşmış olduk.
Evet, Türkiye'de özel bir içerikle sizler için sunulmuş oldu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.
Hoşça kalın.